Merhabalar, TVNET ekranlarında Düşünmeye Değer programındasınız. Yeni bölümle huzurlarınızdayız. Değerli hocam Profesör Doktor Ömer Türker ve ben Muhammed Yazıcı. Nasılsınız hocam?
Teşekkür ediyorum hocam. Sizler nasılsınız?
Allah'a şükürler olsun. Hamdü senalar olsun.
Allah iyilik
hocam olsun. Yakın zamanda bir meşayilik programı yaptık. İslam düşünce gelenekleri içerisinde felsefi düşüncenin iki ana kolunu temsil ediyor. Meşayilik ve işrakilik. Bunlardan bir tanesi Aristo geleneğini, işte diğeri Platon geleneğini sürdürdüğü kabul edilir. Yeni Platonculukta bunların cem ettiğini ama içine daha çok işraki metodun daha ağır bastığını, yani Platon'un meta, bunları bir soru olarak kabul edin hocam. Böyle kızarak bakıyorsunuz.
Estağfurullah.
Öyle değil der gibi. İşte Platon'un metafiziği, yani aslında bizimkiler Platon düşüncesini işrakiliğe uyarladı diye de kabul edilir. Yeni Platonculuğun işte bizdeki iz düşümü, yani hani tercüme kitaplardan sonra artık daha doğudaki o mistik düşünceyle birleşmiş haliyle bize intikal ediyor ve işrakilik diye yeni bir ekol gelişiyor. Şuradan başlayabiliriz hocam. Evvela mesela meşayiliği konuşmuştuk zaten. İşrakiliğin genel an hatlarıyla meşai metottan farkı ne? Biz bunu meşayilikte konuşmuştuk ama bir de işrakilik açısından ne söylemek istersiniz hocam?
Hocam şuradan başlayalım. Biliyorsunuz bu Platon'un, yani Eflatun'un ve Aristoteles'in yaşadığı dönem M.Ö. 300'ler.
Evet.
Daha sonra Hellenistik dönemle birlikte farklı şeyler ortaya çıkıyor. Hı hı. Ekoller ortaya çıkıyor. İslam öncesi dönem yani bunlar. İskender'in futuhatından sonra bir Hellenistik dönem başlıyor ya süreç içerisinde. İşte yeni Platonculuk, Stoacılık vesaire. Yeni Platonculuk bunlar içerisinde en etkili olan İslam dönemi felsefesi söz konusu olduğunda, yeni Platonculuğun İslam öncesi dönemde yani temel özelliği, o da milattan sonra 300'lerde falan ortaya çıkıyor yani. Temel özelliği Aristo'nun fiziği ile Platon'un metafiziğini birleştirmesi. Temel özelliği bu. Yani Aristo'nun mantığını kullanıyorlar, Aristo'nun fizik eserlerini kullanıyorlar ama bütün bunların zeminine ve büyük açıklayıcı teori olarak şeyi yerleştiriyorlar, Platon metafiziğini yerleştiriyorlar. İnsan idealleri de Platon metafiziğinden geliyor. İslam dönemine bunlar tercüme edildiğinde, İslam döneminde bir filozoflar cemaati ortaya çıkıyor. Hicri 3. yüzyılın ilk çeyreğinde. Bunlar aslında adına meşai dediğimiz ama önemli ölçüde yeni Eflatuncu reflekslerin hakim olduğu bir gelenek.
Meşailin içinde de aynı o yeni Eflatuncu'nun etkisi var yani.
Evet, yani meşailik adını almış artık bunların hepsi İslam'da. Yani biz meşai felsefe dediğimizde aslında dar anlamıyla Aristoteles'i felsefeyi kastetmiyoruz İslam döneminde.
Genel olarak felsefi düşünceyi,
kastediyoruz.
Bunu söylemiştiniz zaten
evet,
hocam.
Evet, yani bu meşailik İslam döneminde bir anlam genişlemesine uğramış. Yani İslam döneminin büyük filozofları Farabi gibi, İbn-i Sina gibi, Kindi gibi, işte Amiri gibi, Ebu Süleyman Sicistani gibi, İhvan-ı Safa gibi filozoflar aslında bunlar metafizikleri itibariyle, Kindi'yi istisna edersek metafizikleri itibariyle yeni Eflatuncu filozoflardır. Yani esas itibariyle yeni Eflatunculuk metinleri üzerinden ilerliyorlar. Ellerinde Aristoteles metinleri olmasına rağmen.
Burada İbn-i Sina mı istisna hocam?
Yok, Kindi istisna. Kindi çünkü ilk filozof kabul edilir. Kindi'nin metafiziği önemli ölçüde kelamla paralellikler arz eder. Yani alemin sonradan yaratıldığını, yaratma yoluyla, yoktan yaratma yoluyla var edildiğini, alemin hadis olduğunu savunur. Kindi filozof yapan kaynaklarının felsefeden gelmesi, nefs teorisi, mantık, aynı zamanda nedenselliği, determinizmi kabul etmesi vesaire. Uzun bir bahsu ama biraz Kindi diğerlerinden daha farklı bir konumda durur ama o bile ontolojisi itibariyle yine Eflatuncu metinlerden beslenir. Burada işrakiliğin yeri aslında İslam döneminde felsefenin kendi içindeki süreçleri dikkate alındığında tam olarak anlaşılabiliyor. Şimdi sorun şu burada aslında, büyük sorun şu yani. Felsefenin maksadı varlık olmak bakımından varlığı bilmek. Yani varlık nedir onu idrak etmek. Felsefenin ana maksadı bu.
Alabildiğine geniş bir
tabii,
alanı var.
Yani var olan her şeyi incelemeyi taahhüt ediyor bu nedenle. Varlığın Bunun anlamı da şu yani, varlık olmak bakımından varlık deyince böyle bir sanki sadece bir mefhum geliyor zihnimize değil mi? Bir kavramsal bir şey geliyor zihnimize, bir anlam geliyor yani. Şimdi bunun da maksadı şu, iki açıdan maksadı var. İnsanın kendisi açısından maksadı insan ilahileşmesi. Yani insanın bu maddi dünyadaki kayıtlarından kurtularak tabiri caizse melekileşmesi, melekleşmesi, yani anlaşılsın diye söylüyorum. Akıl haline gelmesi, onların tabiriyle mutlak bir, yani saf bir akıl haline dönüşmesi. Buna işte ebedi mutluluk falan diyoruz. Başka şey. Felsefenin mevzusu açısından, konuları açısından ifadesi de Tanrı'yı bilmek aslında. Çünkü varlığın saf hali Tanrı. İster siz buna varlık demekten imtina edin, Tanrı'yı da başka nesneleri ayrıştırmak için, deyin ki birliğin saf hali Tanrı. Değişik kelimeler kullanabiliyoruz yani. Ama maksat bu. Şimdi soru, bu maksat istikametinde ana problem de şu. Buna nasıl ulaşacağız? Yani bu hedef herkes için elde edilebilir bir hedef değil. Ama münhasıran bütün mesaisini böyle bir hedefe teksif eden insanlar var dünya tarihinde. Bunlar aynı zamanda ekolleşmişler. Nasıl olacak da biz böyle bir maksada ulaşacağız? Ana meselemiz bu yani. Şimdi diyor ki bazı Aristotelesçi gelenek, daha saf Aristotelesçi gelenek, biz diyorlar mevcutları taksim edeceğiz. Yani var olanları tespit edeceğiz. Kendi içerisinde taksim edeceğiz. Bunlara dair disipliner araştırmalar yapacağız. Yani fizik altına giren zooloji, botanik, işte meteoroloji, astronomi, işte geometri, aritmetik, matematik altına giren disiplinler söz konusu. Araştırmaları yapacağız. Nihayet metafizikte biz bu araştırmaların neticesinde biz de fizik ve matematiği aşan bir varlık anlamının oluşmasını umacağız. Bu varlık anlamının oluşması ne demek? İki anlamı var onun da temelde. Birincisi, bütün bu mevcutların gerisinde nedensellik silsilesinin kendisinde durduğu, her şeyin kaynağında olan bir tanrı fikrine varmak. İkincisi ise bu tanrıyla kendisinden sonra gelen, yani onun tarafından meydana getirilen, artık ne diyeceksek ona, filozofların açıklamasına göre mevcutlar silsilesinin ortak özelliklerini kavrayacağız. Yani varoluşun bütün mertebelerinde görebildiğimiz hallerini idrak edeceğiz. Ha. İmkan gibi mesela, diyelim ki işte Tanrı dışında her şey mümkün mesela. Ne bileyim, zorunluluk gibi, işte sebep sonuç gibi.
Bu etki, bütün yani alanların ayrıntısına kadar inecek ve oradan da bilim çıkacak herhalde.
Tabii tabii, bilimlerden yani yükseliyoruz aslında.
Tabii.
Bir yol bu. Fakat felsefenin eskiden beri kökeninde olan, yani böyle arayışın kökeninde olan bir tarafı var. O da şöyle bir şey. Yani bu bizim metafizik idrak dediğimiz şey sanki böyle bir fizik ve matematik araştırmasını aşan yönlere sahip. Böyle bir hedefe ulaşmak için insan dediğimiz varlığın da ruhani bir şey olması lazım diye düşünülüyor. Yani ruhani derken, yani şu bedenden ibaret olmaması lazım. Bu bedenin ötesinde ruhani bir varlığı olması lazım diye düşünüyor filozofların önemli bir kısmı. Klasik dünyadaki hakim görüş de bu. Şimdi böyle bir ruhani yöne sahip insanın, o biraz önce söylediğimiz maksatlar açısından değerlendirildiğinde, fiziksel dünyanın kayıtlarından kurtularak ruhanileşmesini hedefliyoruz. Değil mi? Aslında bilimleri tahsil ederken de, metafiziğe ulaşırken de yapmaya çalıştıkları şey filozofların bu. Tamam. Böyleyse bu sadece böyle bir nesne araştırmasıyla olup biten bir şey olmaması lazım. Yani sadece bitkileri, hayvanları, gök cisimlerini, hava olaylarını, yani atmosfer vakalarını incelemekle elde edilebilir bir şey olmaması lazım. İnsan ruhunun kendisine döndüğünde, kendi kabiliyetlerini ifşa etme çabasına girdiğinde ulaşabileceği de bir maksat olması lazım.
Evet, tecerrüt.
Evet, tecerrüt dediğimiz şey. Bazıları bundan dolayı diyorlar ki bu hedefin, biraz önce söylediğimiz hedefin asıl yöntemi riyazet olmalı. Heh. Riyazet olmalı yani.
O zaman üç ana şey çıkıyor hocam. Riyazet, rivayet, Bu biraz
rivayet değil de istidlal diyelim. Rivayeti dışarıda tutalım. Evet. Yani iki tane yöntem var burada.
İstidlal ve
riyazet. Tabii. Aslında metafizik geleneklerin tamamının etrafında döndüğü iki ana yöntem bu.
İslam dünyasına intikal ettiğince bir de rivayet giriyor. İslami ilimler disiplini aldı.
İslami ilimler içerisinde o. Evet. Yani ama burada Burhan yöntemi asıl itibariyle bu Aristoteles tarafından geliştirilmiş olan yöntem. Aristoteles'ten önce Platon'un teklif ettiği yöntemler var. O Platon'un, yani o yöntemlerin birisi mesela bu riyazetin ne olduğunu anlamak bakımından işe yarayabilir onları zikretmek. Platon diyor ki hakikate ulaşmak, evet istidlal bize fayda sağlar. Yani bir noktaya götürür bizi ama böylesi hedeflediğimiz bir yani böyle bir ulvi hedef için birincisi aşk yoludur diyor.
İstidlal yeterli değil.
Yeterli değil. Aşk yolu diye bir yol vardır. Yani insan varlıktaki güzelliği temaşa ederek mutlak güzelliğe ulaşabilir diyor. Aha. Çünkü bu aynı zamanda hak, aynı zamanda Tanrı mutlak güzellik. Hı hı. Veyahut da bir mürşid-i kamille dönüşebilir diyor. Bizim kendi tabirlerimizde. Yani hakikate erişmiş bir zihinle, bir insanla zihin ortaklığı kurarak.
Veyahut da mı diyor hocam? Yani ikisi aynı anda olması mümkün değil mi mesela?
Aynı anda olabilir de yani bunlar farklı farklı tavırlar olarak değerlendirilebilir yani. Hı. Bir mürşid-i kamilin yanında da bulunup kişi dönüşebilir. Üçüncüsü istidlal Platon'da. Hı hı. Yani bunlar uygulanabilir ve bizi o metafizik hedeflere götürebilir yöntemler ama istidlal bunların en düşüğü ve hakiki manada hedefe ulaştırmaya kabil değil tam olarak. Hı hı. Şimdi İslam dönemine geldiğimizde İslam dönemi yeni Eflatuncu.
Orada bir şey sorabilir miyim?
Buyur hocam. Yani.
Diğer yöntem var ya, istidlal ve burhan yöntemi. Şimdi bu yöntemde dediniz ki istidlal ve burhan yeterli değildir. Yani onu tamamıyla reddetmiyor aslında.
Yok, reddetme söz konusu değil tabii.
Diğer tarafta bunu kabul ediyor mesela. Diğer yöntemin de tamamlayıcı, kemale erdirici bir şey olduğunu.
Yok, o mutlak kabul görmüyor onlar
işte
tarafından.
İşte benim için önemli olan buydu.
Evet.
Yani diğer tarafın bir alternatif olarak riyazet, işte tecerrüt, bunları kabul etmediğini söylüyoruz.
Yani. Yok şöyle, yani onlar böyle bir yöntemi sadece burhan üzerinden ilerleyenler böyle bir yöntemi kullanıp da onunla maksada ulaşmayı düşünmüyorlar. Yani böyle bir prosedürleri yok.
Böyle bir amaç mı yok yani?
Tabii orada yani böylesi bir, yani bu tartışmalı onlar arasında. İçlerinde sıcak bakanlar olacak. Birazdan oraya gireceğim, İslam dönemini inceleyeceğim, konuşacağımız için. Ama
ama baştan şöyle bir şey, çerçeve çizdik.
Yani mesela daha böyle saf Aristotelesçi tavırlar riyazet yönteminin felsefi olmadığını düşünüyor. Heh. Mesela İslam döneminde de olacak bu şey. İbn-i Rüşd ömrünün son dönemlerinde, son kertesinde bırak böyle riyazetle hakikate ulaşma meselesini İbn-i Sina'da ve Farabi'de görüldüğü, yani yeni Eflatuncularda görüldüğü haliyle bile felsefenin sapkınlık asli maksadından saptığını düşünecek. Tabii yani o bile yeterli gelmeyecek yani. Şimdi felsefenin İslam dönemine intikal ettiği haliyle riyazete izin veren, hatta riyazete sevk eden bir yönü vardır.
Meşayilerde dahil.
Meşayilerde, evet, yani yeni Eflatuncu meşayilerde böyle bir tarafı vardır. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Bu adamlara göre ruh bedenden bağımsız, müstakil bir cevher. Ve ruh aslında bedensel meşguliyetlerinden arındığında, kendi haline kaldığında yukarıdan ilahi alemden gelecek feyze açık hale geliyor. Hı hı. O nedenle bir kimse şayet bedensel meşguliyetlerini olabildiğince azaltır, ruhu manevi aleme açık hale getirirse ona manevi alemden hakikat feyz olur. Hı hı. İlkece böyle. Hatta İbn Haldun Mukaddime'de sufilerin yöntemiyle filozofların yöntemini karşılaştırır. Filozofların yöntemiyle sufilerin yönteminin kesiştiği noktaları işaret eder. Filozoflara der ki sizin yönteminiz de aslında sufiler gibi riyazet yapmayı, manevi aleme yönelmeyi gerektirdiği halde siz oturup böyle Aristoteles'in kitaplarını okuyorsunuz. Olmaz böyle falan, eleştiri yapar yani. Yani İslam dönemine intikal ettiği haliyle soyut nefs teorisi, yani ruhun manevi cevher olduğu fikri zaten buraya bir kapı aralıyor. Ama İslam dönemi filozofları da böyle değil. Yani oturup riyazet yapmıyorlar. Disipliner çalışma yapıyorlar. Bunlar bilimleri tahsil ediyorlar. Yani fizik bilimleri öğreniyorlar. matematik bilimleri öğreniyorlar, metafizik disipline edilmiş, ahlak ve siyaset disipline edilmiş, bu disipline edilmiş alanlar üzerinde çalışma yapıyorlar. Kişisel olarak zahit tipler olabilirler, kişisel olarak. Yani diyelim ki Farabi'nin hayatından ve hayatından öğrendiklerimiz, hayatın namını öğrendiğimiz şeyler, eserlerinden insanın aldığı duygu, zahit bir karakter olduğunu söylemeye elverişli Farabi'nin. Ama Farabi zühdle metafiziğe ulaşılacağını iddia etmiyor. Yani işte diyelim ki ikindi böyle değil, amiri böyle değil.
Ama bir taraftan da bunları reddetmiyor da. Yani İslam öncesi Aristocu gelenekteki gibi değil. Bir farkı var. Bunların da tekmil edici bir tarafı olduğunu kabul ediyor.
Şöyle, sistemik olarak bunu incelemiyorlar çoğu. Yani mesela Kindi'nin eserlerinde, elimize ulaşan eserlerinde böyle bir şey yok. Farabi'de de yok bu. Yani Farabi de oturup ya istidlali yapalım ama bu işi mükemmelleştirmek için riyazet yapalım demiyor. Farabi'ye göre vahiy bile felsefeye ilave bilgi vermiyor nazari olarak. Tabii tabii, yani bırak şeyi, böyle bir riyazet yapma olayını.
Ama az önce ben yanlış anladım o zaman. Sanki İslam dünyasına intikalinden sonra bu istidlal...
Geleceğim gelince... kimde başladığını.
He, sonradan oluşturuyorsunuz.
Evet. İhvan-ı Safa'da buna dair iyimser tavırlar var. İyimser tavırlar var. Filozoflar eskiden beri sufilere daha saygılıdırlar yalnız. Bak bunu not olarak düşerim. Filozoflar eskiden beri sufileri, başından beri yani sufileri daha hakikat ehli olarak görürler.
Bir sempati, ilgi var, bir iletişim var yani.
Evet, yani öncesinde. Sufilerin çünkü yani bir peygambere ittiba edip de tecerrüt sürecine girdiklerine dair bir iyimserlikleri vardır filozofların. Kelamcılar için böyle düşünmezler. Böyle düşün. Ama sufiler konusunda iyimserlikleri vardır. İhvan-ı Safa'da, İhvan-ı Safa betimlerinde bu sebeple bu konuda daha iyimser tavırlar fark ediyoruz. Dini önderler söz konusu olduğunda filozofların ifadeleri daha böyle değişiyor. Çünkü nübüvvet hadisesi biraz orayı değiştiriyor. Ama konuyla ilgili ilk ciddi sistemli tartışma İbn-i Sina'nın İşarat ve Tenbihatında. Onun nasıl yorumlanacağı modern dönemde büyük probleme dönüştü. İşarat ve Tenbihat'ın son iki faslında, iki bölümünde İbn-i Sina işte makamatül arifin, ariflerin makamı diye bir bölüm açıyor. İşte olağanüstü halleri incelediği bir bölüm açıyor. Özellikle makamatül arifinde İbn-i Sina sanki bir salikin, bir sufi dervişin marifetullah'a ulaşma sürecini anlatıyor. Terimleri de tasavvufun terimleri. Yani mürit üzerinden konuşuyor. Tabii terimleri de aslında tasavvufun terimleri.
Ondan o zaman ilk sistemleştiği, yani kitabı
felsefe içerisinde.
Aldığı, felsefe içerisinde ilk böyle kitabi bir hal aldığı kişi İbn-i Sina.
Evet, İbn-i Sina'da bu tartışma ciddi olarak çok başlıyor. İbn-i Sina'da fakat buna ne diyeceğiz? İbn-i Sina burada ben tasavvufu anlatıyorum demiyor. Klasik dönemin büyük yorumcuları, Fahr Razi gibi şahsiyetler İbn-i Sina'nın burada sufilerin hikmetini anlattığını söylüyor.
Yani o işrakilikle falan ilgisi yok diyor aslında.
Yani. Yok, evet, yani şöyle, İbn-i Sina burada sufilerin hikmetini anlatıyor da bir filozof en önemli metnine sufilerin hikmetini laf olsun diye almaz ki.
Almaz.
Tabii öyle bir şey yok. Çünkü işaretin birinci bölümü mantık. Mantığı bitiriyor. Yöntem anlatıldı zaten. İkinci bölümü fizik. Burayı da bitiriyor. Ardından metafiziğe geliyor. Metafizikle ilgili açıklamaları tamamlıyor. Metafiziğe mülhak bahisler var. Yani mutluluk bahsi, ahiret bahsini bitiriyor. Ardından sanki nübüvvetle irtibatlı bir şekilde, felsefeye çünkü nübüvvet mülhak bahise dönüşmüş, nübüvvetle irtibatlı bir şekilde meseleyi arıyor. İbn-i Sina bu bahsi mantığa ilave mi düşündü? Yani felsefenin zaten yöntemine ilave bir yöntem olarak mı düşündü? Onun yanında da hakikate götürecek bir yol olarak mı gördü? Yoksa sadece kendi döneminde böylesi vakalar var, bir filozof olarak bunların açıklamasını mı yaptı? Tartışmaya açık.
Peki yani. Nasıl yorumlanıyor genelde İbn-i Sina'nın bu?
Klasik dönemde tasavvuf olarak yorumlanıyor burası. Klasik dönemde. Ben Fahrettin Razi'ye bu konuda itiraz edeni bilmiyorum açıkçası. Fahr Razi buraya gelince burası kitabın en kıymetli bölümü diyor Şerhül İşarat'ta. En kıymetli bölümüdür burası diyor. Ve İbn-i Sina burada sufilerin hikmetlerini daha önce hiç kimsenin yazmadığı, sonrasında da kimsenin tekrarlayamayacağı bir şekilde yazıyor. İfade aynı ona ait. Tabii İbn Razi bunu söylediğinde...
Bu ifadeler neyi gösteriyor hocam? Yani Razi de bunun bir yöntem olarak kabul ettiğini tabii mi kabul ediyor?
Evet, Razi böyle görüyor. Tamam. Ya Razi bunu riyazet yöntemini yani şeyin yanında, Burhan yönteminin yanında hakikate ulaştıracak ikinci bir yöntem olarak görüyor. Nitekim Razi Metalib-i Aliye de falan bunları karşılaştıracak.
Evet. Yani, hocam bir de şeyi merak ediyorum. Çok önemli bir ayrıntı olmayabilir de. Yani ikinci bir yol yöntem olarak mı, yoksa ziyade yani ona takviye eden, kemale erdiren bir yöntem
yok,
olarak
mı? Yok, Razi'de kemale erdiren iddiası yok burada.
Ha, o önemliydi.
Evet,
işte
ikinci bir yol olarak zikrediyor. Ha. Yani yanında olan bir yol olarak zikrediyor. Ve Razi bunların birbirlerine nispetle avantajlarına ve dezavantajlarına dikkat çekiyor. Razi'ye göre Burhan yöntemi de metafiziğe, hakikate ulaşmak için bir yöntem. Riyazet yöntemi de müstakil bir yöntem. Her ikisinin de taifesi var. Yani Burhan'ı uygulayanlar var, riyazeti uygulayanlar var. Ama bunların birbirine nispetle avantajları ve dezavantajları var. Yani onu hiç konuştuk mu bilmiyorum ama müstakil olarak ele alması gereken bir şey yani. Razi'nin tavrı.
Bugün vakit olur. Ha, Razi'nin tavrını.
Evet, Razi'nin tavrını müstakil ele alması lazım. Yani ne diyor Razi bunlar hakkında onu ayrıca konuşmak lazım. Şimdi sure verdiğe geleceğim yani. İbn-i Sina bunu böyle almış ama İbn-i Sina'da açıkça şöyle bir iddia yok. İbn-i Sina şunu demiyor yani. Ya biz Burhan'la bir hakikate ulaşıyoruz ama burada eksikler var. Biz bu eksikleri
Burayla tamamlayalım.
Bu bir yorumla gidilebilir bir yol. Çünkü İbn-i Sina Burhan yönteminin bize nesnelerin hakikatlerini tam olarak vermediğini söylüyor. Özellikle Talikat eserinde İbn-i Sina o talebelerinin sorduğu sorulara verdiği cevaplar ya da aklına gelen şeyleri not ettiği bir kitap o. El-Mübahasat ve Talikat öyle metinler. Orada İbn-i Sina ya biz bir türlü nesnelerin suretlerini idrak edemiyoruz diyor. Fasıllarını yani. Ayrıcı bir nesneyi o nesne yapan formu tam kavrayamıyoruz diyor. Hatta örnek veriyor her alandan. Nefsi bilmiyoruz, cismi bilmiyoruz, suyu bilmiyoruz. Evet, bunları bilmiyoruz diyor. Örnekler bunlar yani. En kritik alanlardan örnekler veriyor. Biz burayı mesela İbn-i Sina biz burayı Burhan'la, bunları Burhan'la elde edemiyoruz da acaba riyazetle de bunu tamamlayalım mı diyor. Yani böyle bir umutla mı söylüyor? Yoksa ya buradan da gitsek bilinemeyecek zaten bir şey mi diyor.
O belli değil.
O belli değil. O tartışmaya açık yani. Tamam. Burada farklı tavırlar var. Şimdi ama surda bir gedik açılmış.
Evet.
Tartışma başlamış burayla. İslam düşüncesinde İbn-i Sina'dan sonra bu konuyla ilgili ikinci dönüm noktası olan şahsiyet Gazali aslında. Gazali. Çünkü Gazali tersinden iddiada bulunuyor. Bak bir filozof için riyazeti oraya sokmak bir problem. Gazali'ye göre Burhan'ı metafiziğe götürücü bir yol olarak kabul etmek problem.
Yani Gazali'nin tavrı daha işraki bir tavır. Merkeze riyazeti ve tecerrüdü alıyor.
Evet.
Diğerlerinin de tamamlayıcı veya işte ona...
Aslında Gazali'nin tavrına işraki diyemeyiz hocam. Niye diyemeyiz? Söyleyeyim şunu. Şimdi Gazali Burhan yönteminin de kelamın kullandığı istidlal yönteminin de hakikate ulaştırmaya kesinlikle elverişli olmadığı kanaatinde. Retorik olarak biri ikna olabilir. Yani birisi hani okur da bunlara ikna olabilir. Gazali'ye göre ikna olmasının sebebi aklı yetersizliği. Aslında bunu böyle ifade etmiyor da hani o birisi için ilaç olabilir falan diyor da ikna oluyorsa o düşüncede dakikliği elde etmemiştir. Yani niye ulaştırıp neden alıkoyduğunu bilmiyordur yani. Ama kesinlikle Burhan ya da İstidlal, Kelamcıların İstidlali hakikate ulaşmaya elverişli yöntemler değiller. Bunlar fizikte işe yararlar. Matematik araştırmalarda işe yararlar. Ama yerinde bırakılmalar lazım. Metafizik konusuna geldiğimizde, yalnız burada bir ayrıntı düşerim. Bu konuyu hep metafizik diye yuvarlıyoruz hocam. Bunu bitireyim hocam. Burası kritik, yanlış anlaşılmasın. Bunun nerede işe yaramadığını düşünüyor Gazali? Metafiziğin teoloji kısmında. Yani Allah ve alem irtibatı, Allah'ın zatı sıfatları kısmında.
Yoksa onu kelamcılara bırakın diyor aslında.
Yok, kelamcılara da bırakmıyor Gazali.
Onu da mı sufilere bırakıyor?
Yok, tabii. Onu da sufilere. Bunlar kelamcıların da yapacağı şey değil yani. Kelamcılar otursunlar, şehri savunsunlar diyor. Yani Fahri abinin tabiriyle milleyi, İslam milletini savunsunlar. Tabii. Başka bir iş yapamazlar diye bakıyor.
Hacıları götüren kervanı koruyan şeye benzetiyor.
Evet. Gazali öyle düşünüyor. Filozoflar aklın hakkını verdiği halde yapamıyorlar bunu. Kelamcılar aklın hakkını da veremiyorlar. Filozoflar gerçekten yöntemin hakkını verecek şekilde bunu geliştirmişler, kullanıyorlar. Ama onlar da bununla hakikat idrakine ulaşamıyorlar. Öyle bir kabiliyeti yok. Yöntemin. Ama metafiziğin bir de ontoloji kısmı var. zorunlu, mümkün, imkan, işte nedensellik, işte kuvve fiil, etki edilge. Şimdi bunlar metafiziğin ontoloji kısmına giren bahisler, bunları biz aslında bir tür nazariyatla kavruyoruz. Hı hı. Yani o nedenle Gazali'nin eleştirisi, ya Burhan yöntemiyle veya istidlal yöntemiyle zorunluluk nedir bunu bilemeyiz değil yani. Zorunluluk dış dünyada tam olarak bütün var olanları kuşatacak şekilde nasıl tahakkuk ediyor bunu bilemeyiz. İmkan hepsini kuşatacak şekilde nasıl tahakkuk ediyor? Yani masadakla ilgili, tahakkukla ilgili bir eleştiri yani Gazali'ninki. O nedenle metafiziğin münhasıran en gözde bahsi kabul edilen ilmi ilahi ya da teoloji bahsiyle alakadar. Yani ahireti içeriyor, nübüvveti içeriyor vesaire.
Hocam bir şey sorabilir miyim burada?
Buyurun hocam.
Hani işraki tavır değil dediniz ya Gazali'ninki. Fark şu mu? Yani işraki yöntem Burhan ve istidlali kabul eder. Gazali'de o da yok. Ondan mı farkı yani?
Evet, işraki yönteme geleceğiz şimdi. İşraki yöntem bu ikisinin birleştirilmesiyle zirveye ulaşılacağını söylüyor.
Tamam, Gazali de bunu kabul etmiyor.
Yani Gazali
daha sufi bir...
Evet, Gazali yani tasavvufu tercih ediyor. Fakat Gazali'den yani bir yorumla bunları çıkarabiliriz. Yani Gazali'nin düşüncesine girip bir yorumla ya Gazali de aslında bunları şöyle şöyle kabul ediyor diye çıkarabiliriz. Ama Gazali'nin bu karşılaştırmadan tercihi, ya biz bunları şöyle birleştirelim de en üst noktaya varalım değil. Tercihi tasavvufta yoğunlaşıyor. Hmm. Gazali'nin kendi tercihi. Ama birisi girer der ki ya aslında Gazali bunu söylüyor ama ya maksadı zaten bunları dışarıda bırakmak değil ki. Gazali zaten bunları da bilerek ilerlemek gerektiğini düşünüyor. Nitekim Gazali sufileri ilme değer vermemekle eleştiriyor. Sufileri de eleştiriyor Gazali. Bunlar yeterince ilme değer vermiyor. Yani buralardan gidip bir işraki yorum yapabiliriz ama yöntemlerin karşılaştırıldığı daha böyle dakik metinlerinde Gazali hakikat bilgisine ulaşmak için onun muamele ve mükâşefe dediği bir yol, tasavvuf yolunu öneriyor yani.
Evet. Şimdi diyeceğim İbn Sina'dan devam edersek, İbn Sina'da ilk defa kitaba metne girdiğini söylediniz.
Evet, Gazali'de tartışılıyor bu. Gazali bir tarafı tercih ediyor. Gazali'den tamam. Sonra iki önemli şahıs var. Fahrettin Razi ve Sureverdi.
Evet.
Bunlar aynı dönemdeler. Ölüm tarihlerine bakılırsa sanki birisi sonraymış gibi ama
Sureverdi 6. asır 533 herhalde.
İkisi de aynı. İkisi de aynı hocanın evet. talebesi diye anlatılır. Cili'nin talebesi diye anlatılır Razi ve Sureverdi. Ama Razi muammer bir şahıs, 1210'da vefat ediyor. Sureverdi işte 587'de. Yani birisi miladi, diğerini hicri söyledik. Razi 606, diğeri 587. Evet. Yani Sureverdi çünkü erken dönemde idam ediliyor malum.
Evet, erken yaşta
evet, 38 yaşında. 38 yaşında yanlış hatırlamıyorsam. 36 ya da 38 yaşında idam ediliyor. Yani genç vefat ediyor. Şimdi Sureverdi bu meseleyi oldukça sistemli ele almış. Fakat Sureverdi'nin ele alması bir yöntem karşılaştırması değil hocam. Sureverdi'nin temel iddiası şu aslında. Diyor ki Sureverdi, felsefenin kadim üstadları, o işte Fars geleneğinden isimler zikrediyor. Ama dikkat çekiyor. Bak sakın ha diyor, ben mecusi müşriklerin şeylerini, isim şahsiyetlerini anlama. Onları kastetmiyorum. Muvahhid filozoflar vardı onların öncesinde. İşte Yunan'dan muvahhid filozofları zikrediyor. Bunlar diyor aslında riyazet yöntemini kullanarak hakikate ulaşan insanlardı. Ve İstidlal yönteminin işte en üst temsilcisi Aristoteles, riyazet yönteminin en üst temsilcisinin Yunan'da da Eflatun olduğunu zikrediyor. İslam döneminde de Aristotelesçi geleneği temsil eden en üst isim İbn Sina. Şimdi Sureverdi'nin temel iddiası şurada düğümleniyor. Sureverdi diyor ki herhangi bir dönemde hikmet asla kesintiye uğramayacağından, riyazet yöntemini kullanarak hakikati bilen insanın olmaması imkansızdır. Yani her dönemde mutlaka bu vardır. Ama riyaz istidlal yöntemi böyle de bir dönem filozoftan hali kalabilir o anlamda. Mesela İbn Sina'cı ya da Aristotelesçi tarzda bir filozoftan bir dönem yoksun kalabilir. Bunlar içerisinde en üstün olanı hem riyazet yöntemiyle, o ona hats diyor, sezgi anlamına gelen bir tabir kullanıyor. Hem de burhan yöntemiyle, bahs diyor ona, burhan yöntemiyle hakikate ulaşabilen, ikisinde muhakkik olan kimsedir. Bir dönemde en üstün olan. Zülcenahin yani eskilerin tabiriyle iki kanatta. İki alanda da behre sahibi. Yoksa sure verdiğin böyle ayrıntılı bir taksim var da üçlü anlatalım yani kafa karışmasın. Yoksa riyazet yöntemiyle hakikate ulaşmış olan kimse sadece Burhan'la hakikat araştırması yapan kimseden daha üstün. Yoksa o da yoksa yani ama o hiç yok değil ama işte Burhan yöntemini tercih edebiliriz. Ama sure verdiği ikisinin birleştirildiği bir kalbin, aklın en üstün olduğunu düşünüyor. Hı hı. Peki sure verdiği bununla nereye varmaya çalışıyor? Sure verdiği diyor ki riyazet yöntemini felsefeden çıkardığımızda yani sadece Burhan yöntemiyle araştırma yaptığımızda varoluşa dair en kritik noktaları ıskalıyoruz. Hakikat bilgisinden mahrum kaldığımız çok temel öğeler var. Ne onlar? Hocam burası asıl. Sure verdi yapan şey bu. Bir, bilginin ne olduğunu anlamıyoruz diyor. Bilgi aslında diyor bir huzurdur. Yani karşılıklı bulunma halidir bilgi diyor.
İşrakiliğin temel bir kavramı ortaya
evet,
çıktı.
Huzur. Tabii huzur. Bilgi bir huzurdur diyor. Ama diyor siz eğer riyazet yöntemini kullanırsanız bilginin huzur olduğu yani huzurla gerçekleşmesi gereken bilgiyi kavramsal enstrümanlarla, kavramsal araçlarla elde etmeye çalışırsınız. Aslında diyor metafizik dünya hakkında yani akli alem hakkında kesin idrakte mahrum kalırsınız. Yani böyle huzurun verdiği, o huzurda bulunmanın verdiği kesin idrakte mahrum kalırsınız.
O huzur biraz vahiy çağrıştırmıyor mu hocam? Veya daha geniş anlamda ilhamı?
Çağrıştırıyor ilhamı ama hocam. Bu bildiğimiz gerçekten bir tür aydınlanmayla karşılıklı bulunma halini kastediyor. İlham tam böyle değil. Yani ilham kalbe doğan düşünce olabilir. Ekseriyette de öyledir yani. İlham böyle bir müşahedeyi gerektirmez yani. Sure verdiği bir müşahede kavramı ve böyle bir maksat üzerinden ilerliyor. Huzur dediği o yani. Huzuru bilginin tabii değişik versiyonları var. Mesela diyelim ki kendime ilişkin bilgim huzuru bilgim benim. Bir kavramla, bir akıl yürütmeyle elde etmiyoruz yani. Huzuru bilgi. Ama birincisi bu. Yani önce bir sayalım sonra ayrıntılandıralım.
Tamam.
İkincisi hocam, sure verdiğinin belki düşünce tarihine en önemli katkısının olduğu noktalardan birisi bu. Sure verdi diyor ki, riyazet yöntemi, onun tabiriyle hats, yani kullanılmadığı takdirde, bu hususta behre sahibi olunmadığı takdirde, belirli bir nesnenin bilgisini gözden kaçırmış olmuyoruz. Ya varoluşun mertebelerinden birisini ıskalıyoruz. Bak bu çok önemli bir iddia.
Biraz üst açarsanız.
Şimdi hocam. Diyor ki şimdi normalde sure verdiğe kadar varlık ikili taksime tabi tutulmuş. Yani Farabi'de, İbn Sina'da, öncekilerde bir akli alem var. Bunlar ruhani varlıklar, tanrı, akıllar, dinde melekler deniyor diye kabul ediyor filozoflar. Ardından cismani alem başlıyor. Biz nefisler, ruhlar falan diyoruz ya. Onlar da manevi varlıklar aslında. Maddeyle teması var ama manevi varlıklar, zatları öyle. Sure verdi diyor ki aslında bu ikili taksim eksik. Kadim bilgeler yani bu hakikate ulaşmış o ismini saydığı kitabın başında, Hikmetül İşşak'ın başında ismini saydığı bilgeler varlığın bir saf akli olan mertebesi olduğunu, onun ardından hayal mertebesi olduğunu, misal alemi olduğunu ve nihayet bir maddi alem, cismani alem olduğunu biliyorlardı. Dolayısıyla varoluşun bir mertebesi var. Alemi hayal, alemi misal dediğimiz. Bu diyor riyazet yapmayanlar tarafından bu aleme dair idraklerimiz hayal gücünün idrakleri zannedildi diyor. Halbuki diyor hayal gücü sadece duyulardan geleni idrak eden bir güç değildir. Hayal gücü aynı zamanda bir alemi idrak eder. Hayal gücünün kendine özgü bir varlık sahası vardır diyor. Bir idrak sahası vardır.
Yani riyazetten mahrum olan sadece en alt katmandaki o cismani dünyada o sınırlar içerisinde kalır yani. Onun
aslında
bir üstü olan...
Güzel, iyi özetledin. Riyazetten mahrum kalan burada kalır. Buradan hareketle istidlal eder akli aleme. Bak, istidlal yapar. Riyazet yapan ise buradan hayal alemine, hayal aleminden de akli aleme intikal eder, müşahede gerçekleşir. Sure verdiğin iddiası bu.
Tamam.
O istidlaller kesin olabilir yalnız. Yani burada olan Burhan yöntemini kullanan kimsenin, istidlal yöntemini kullanan kimsenin yaptığı akıl yürütmeler, buradan hareketle akli aleme yönelik akıl yürütmeler var ya, Tanrı'nın ispatı, evet, melekçi akıllarla ilgili, onlar kesin olabilir, doğru olabilir. Sıkıntı yok. Ama müşahede gerçekleşmez.
Hay bin yaksan da konuşmuştuk.
Evet, evet, müşahede gerçekleşmez. Şimdi evet, o nedenle sure verdi diyor ki, şimdiye kadar kadim bilgeler unutulduğu için alemi misal ya da alemi hayalle ilgili bu idrak de hayal gücünün verisi zannedildi. Ben varoluşa dair eksik idraki ikmal ediyorum diyor. İddia büyük yani. Aslında ilk bakışta insan zannediyor ki bu görüş daha öncekiler tarafından dile getirilmiş. Mesela sufiler tarafından dile getirilmiş olması beklenir. Çünkü sure verdi riyazet yöntemiyle hakikate ulaşmış insanları zikrederken İslam döneminin önde gelen sufilerini de zikrediyor. Mesela Şakiki Belhi, Zünnünü Mısri zikrediyor. Böyle şey, yani böyle
çok evrensel bir şeyden bahsediyor.
Tabii tabii, sure verdi bir din içindeki şeyden bahsetmiyor, mistiklerden bahsetmiyor.
Peygamberlik öncesine ta hocam Yunan'dan.
Evet, öncesinden kadim dönemlerin, evet, tamamında her millette bu yöntemi kullanarak hakikate ulaşmış, evet, insanlar var diye bakıyor yani.
Sonra ondan öldürülüyor biraz. Neyse hocam.
Biraz onun başka gerekçeleri var. Yani evet, katlinin başka gerekçeleri var. Neyse, ikincisi bu. Yani varoluş mertebelerine ilişkin idrak eksikliğinin ancak bu yöntemle giderilebileceği. İkincisi bu. Üçüncüsü, sure verdi. Bu yine böylesi bir müşahededen yoksun olunduğu için varlık anlamının nasıl çoğaldığına ilişkin kavrayışımızın da yetersiz olduğu kanaatinde. Ona göre varoluş özünde mutlak bir nur. Var ya, Allahu nuru semavati vel arz.
Evet.
Allah yerlerin ve göklerin nurudur. Evet. Yine ayetler var malum. Allahu veliyyüllezine amenu yukhricuhum minez-zulumati ilen-nur. Allah müminlerin dostudur, velisidir. Onları karanlıktan aydınlığa çıkarır. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الطَّاغُوتُ. İnkar edenlerin velisi tağuttur. يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ. Yani aydınlıktan, nurdan, zulümata, karanlıklara çıkarır. O nedenle sure verdi, varlığa ilişkin ana kavram olarak nur ve zulmeti kullanıyor. Yani ışık, aydınlık ve karanlığı kullanıyor. Varoluş asli halinde, varlık anlamı asli halinde, yani Tanrı'da mutlak bir aydınlık, mutlak bir nur. Ondan uzaklaştıkça karanlığa gömülüyor. Ondan uzaklaştıkça karanlığa. Fakat bu nur, hepsi nur bunların. Ama bazıları aydınlık, bazıları karanlık nur hocam. Yani mesela Tanrı mutlak nur ve mutlak aydınlık. Ama akıllara iniyoruz ya, suduri sürecinde akıllar geliyor, nefisler geliyor ve cismani dünya geliyor. Cismani dünya karanlık nur. Bunlar yine nur.
Karanlık nur ne demek?
Karanlıktır şu demek, kendine ilişkin idraki olmadığı için kendisiyle başkalarının da farkına varmıyor.
Ha.
Evet, yani artık kendi kendisine karanlıyor, kararıyor yani, tabiri caizse. Yani bir ışıma yok orada. İdrak ışıması söz konusu değil. O nedenle mesela akıllar birbirlerinden perdelenmiyorlar. Birbirlerini idrak ediyorlar, ışıyorlar birbirlerine. Ama cisimler öyle değil, bir cisim diğerini örtebiliyor. Anlatabildim mi yani? Anladım. Çok çok özlü ifadesi. O nedenle yukarıdan aşağı varoluşun azalarak indiğini tam bir ışık anlatısıyla sunmuş. Bu azalarak inme sure verdiği özgü değil tabii. Yine Eflatunculuktan beri var. Tanrı'da varlık saf halinde var. Akıllarda biraz eksiliyor. Nefislerde biraz daha eksiliyor. Cisimlerde daha da eksiliyor. En son cisimde en eksik olarak çıkıyor varlık anlamı.
Yani cisimdeki varlık en düşük, varlığın en düşük hali.
En düşük hali. Bu eskiden beri var ama sure verdiği bunu bir ışık ve karanlık anlatısıyla sanki şeye benzetiyorum bazen böyle anlatırken. Hani bir şeyin, bir farı yakarsınız da karanlıkta bir tayf oluşturur ya.
Evet.
Onun gibi yukarıdan aşağı gelen varlık tayfını takip etmiş tabiri caizse. Uzaklaştıkça karanlığa gömülüyor. İşte
Tanrı ışığın kaynağı, kendisi kaynağı, evet, mutlak ışık yani.
Evet.
Diğerleri onun yansımaları.
Yansımaları eksilerek aşağı
zaten
doğru iniyor.
Zaten ışık da eksilerek gider hocam.
Evet.
Yani o el fenerinin tutulduğu ilk yer daha aydın daha canlı görüşüyor.
Tabii tabii, ona doğru eksile bir tayf oluşturuyor, evet. Eksilerek de nihayet karanlığa gömülüyor. Aynen onun gibi varoluştaki böyle kademelenmeyi de bu zulmet ve nur, ışık ve aydınlık ve karanlık şeyiyle anlar. Bu daha önce özellikle şey tarafından çok işlendi. Gazali tarafından. Gazali Mişkatül Envar'ında zaten asıl kavram budur.
Merkezinde o ayet var.
Evet, evet.
Ayetin tefsiri aslında.
Nur ayetinin tefsiri. Evet. Ama Gazali onu şeye uyguluyor, nur ayetini. Dönemin kozmolojisine ve ontolojisine tatbik ediyor orada. Hmm. Özellikle felsefi geleneğin kabullerine tatbik ediyor. Dolayısıyla da şeyin sure verdiğinin bu anlatısı yani ona şöyle bir imkanı da vermiş. Yani varoluşun saf mutlak ışığa en yakın yeri, onunla karanlık arasında kalan bölgesi, misal alemi, hayal alemi, nihayet karanlık bölgesi, cisimler alemi. Şimdi sure verdiğinden önce dedim ya, mesela sufilerde acaba bu var mı? Yok hocam.
Yani işraki yöntemin İbn Sina'sı bir anlamda yani. Hani ilk, evet, evet. İlk sınırlarını sistemi çizen, sistemleştiren.
Evet, yani şöyle mesela insan tahmin ediyor mesela, diyelim ki bu misal alemi görüşü daha önceden olmalı. Yani sufiler tarafından zikredilmiş olmalı.
Hocam yok derken bizim İslam Müslümanlar için de mi yok? Yoksa
öncesinde de var olduğunu bilmiyorum ben. Ha. Tabii öncesinde var olduğunu bilmiyorum. Yani.
Çünkü bunun zaten iddiası da bu geleneğin aslında çok evrensel bir gelenek olduğunu
söylüyor. Sureverdi böyle söylüyor da, Sureverdi'nin atıf yaptığı isimlerin önemli bir kısmının eseri yok elimizde. Ama Sureverdi mesela Platon'un bazı şeylerini böyle yorumluyor. O kendi böyle yorumluyor yani.
Var teorisi en başta.
Evet yani ama şey yok elimizde yani. Sufi İslam döneminde en azından mesela misal alemi, hayal alemi görüşünü savunan kimse yok. Nereden almış olabilir bunu? Nereden gelmiş olabilir bu kanaate? Benim tahminim hadisler. Evet.
Hocam zaten iddia ettiği sistem de bu ya. Belki de riyazetle elde etti.
Yani şöyle yani. Hadisler derken şunu kastediyorum. Kabir azabını anlatan hadisler var ya hocam. Kabir azabını anlatan hadislerin önemli bir kısmı aslında cisim olmayan ama aynı zamanda saf akılda olmayan bir mertebeden bahsediyor. Varlık mertebesinden bahsediyor. Bu kelamcılar cismin dışında bir varlık mertebesi nasıl olacak? Bunu Tanrı dışında yani. Anlamakta çok güçlük çektikleri için tuhaf tuhaf çözümler bulmaya çalıştılar. Yok kuyruk sokumundan kabir azabı olacak falan gibi tuhaf şeyler söylediler. Hadisler halbuki çok net bir şekilde eğer kabir azabını kabul ediyorsa yani o hadisleri kabul edeceksek yani çok net bir şekilde dirilişten önce bu bedenle ilgili olmayan ama bedensel olan bir azaptan ve sevaptan bahsediyor. Hmm. Ya bedenle ilgili değil. Artık bu bedenle yani ilgili
defnedilen değil. Defnedilen cenazeyle ilgili olmak değil. Zorunda değil.
Değil. Onunla olmak, ilgili olmak zorunda değil. Hmm. Ama bir cennet bahçesinden ya da bir cehennem çukurundan bahsediyor. Kişinin gördüğü azaptan bahsediyor. Yahut büyük lütuflardan bahsediyor. Bu artık bildiğimiz anlamda bir beden değil. Ruhani bir beden. Ama beden. İşte sure verdi bunlardan hareket etmiş olmalı diye düşünüyorum. Öncesinde yok çünkü. Mesela sonrasında vahdet-i vücutta çok geliştirildi. İnsan zannediyor ki vahdet-i vücuttakiler önceki sufilerin görüşlerinin devamı. Yok değil, sure verdiden geliyor aslında. Hmm. Evet yani esas itibariyle bu görüşün kaynağı Hikmetül İşrak. Sure verdi metinleri. Şimdi bir tanesi bu. Sure verdi buradan hareketle bir sonuca daha ulaşıyor. Başka bir teorik fizikle ilgili bir sonuca ulaşıyor. Şimdi meşayiler cismin varlığının ne olduğu konusunda biliyorsunuz eskiden beri madde ve suret adını verdiğimiz bir teoriyi savunuyorlar. Yani her şeyin bir maddesi vardır. O maddeye bir form eklenir. Diyelim ki bardak ortaya çıkar, masa ortaya çıkar, telefon ortaya çıkar, insan ortaya çıkar. Böyle bakıyorlar yani. Sure verdiği cismin hakikatinin miktar olduğunu söylüyor.
Evet, iştirakiliğin bir kavramı daha.
Evet. Ana kavramların bu fizikle ilgili en önemli müdahalesi bu.
Neyi miktar ne demek? Neyi kastediyor hocam?
Şunu kastediyor. Şimdi bu biraz ayrıntılı bir bahis yani. Televizyona gidip gitmeyeceğinden emin olamıyorum.
3 dakika var hocam.
Evet.
O zaman ona girmeyelim.
Girmeyelim. Çünkü bu teknik cismani suret falan onu tartışmamız lazım.
Benim
yani
bir sorum daha var.
Evet.
Ondan bitirelim hocam 3 dakikayı doğursak. Evet. Şimdi işrakilik demek riyazet sistemi demek.
Ha işrakilik riyazeti merkeze alan, evet, aynı zamanda istihlali de onun yedeğini alan, onu, evet, destek olarak kullanan.
Hocam biraz bir şey. Riyazetten bahseder misiniz? Yani bu kadar belirleyici ve ayırt edici şey bu. Ne demek riyazet? Nasıl riyazet yapacağız yani?
Aç kalacağız.
Bir tanesi bu mesela. Aç ama mı? Siz her zaman dersiniz ki, yani programlarda söylediniz mi bilmiyorum da, ya bu riyazet bir mürşidin gözetiminde olur, yoksa çok tehlikeli şeylere de götürebilir.
Evet, onun Razi ile ilgili konuşabiliriz ama Sure verdiği kendisi ağır riyazetler yaptığını söylüyor.
Evet.
Evet, riyazet yapıyor. Açlık pratikleri var.
Tamam, bir açlıktan ibaret değildir
herhalde. Cinsellik. Ya en önemlisi açlık ve cinsellik ya.
Uyku şeyi var. Tabii hocam ki, uzlet var en önemlisi.
Tabii tabii, uzlet, açlık ve cinsellik. Cinsellikten uzak durma. Riyazetin en temel şeyi bu. Yalnızlık yani. Aç kalma ve cinsel hazlardan uzak durma. Zaten bu kadar hazlardan uzak durunca uyku kendiliğini zaten kendiliğinden azalır zaten. Yani çok şey yapamazsınız. Yani çok aşırı uykuya düşemezsiniz. Bunların hepsini yapan bir adam oturup 24 saat uyuyacak değil ya. Öyle bir şey
aslında
olmaz
ilk
yani.
Başlarda çok uyuyor aksine. Sonra uyku da çözülüyor hocam.
Ya muhtemel tabii onlar çözülüyor yani. Hazlardan uzak durmak riyazet. Yani tefekkür etmek şeyi. Bunları da yaptın da bunlardan uzak durmak mutlak riyazet değil. Yani riyazeti tamamlayıcı unsur şu. Melekutu tefekkür etmek. O tarafa yönelmek yani. Oradan gelen feyze açık hale gelmek bu sebeple de. Sure verdiğinin şeyi de bu nedenle yönteme dair eleştiriler de burada düğümleniyor. Sure verdiği tanım teorisinin, meşyai tanım teorisinin, yani nesneyi kuran unsurları çıkarmak anlamındaki tanım teorisinin tam olarak işe yaramadığını düşünüyor. Nesnenin böyle anlaşılamayacağını, yani böyle bir mesela nesnenin faslına böyle ayrıcı özelliklerine bu yolla ulaşılamayacağını düşünüyor. Ya müşahede ederiz, huzurumuzdadır ya da bilemeyiz aslında nesneyi diye düşünüyor Sure verdi. Ve Sure verdiğin son önemli şeyi belki dikkate değer katkısı bu bağlamda. Filozofların bence bir türlü açıklayamadığı ahiret bahsini dini naslarla uyumlu bir şekilde açıklayabilmesi. Kur'an-ı Kerim'de cennet ve cehennemle ilgili hadislerde ve Kur'an-ı Kerim'de anlatılan şeylerin tamamını, neredeyse o cismani çağrışım yapan şeylerin tamamını misal alemine yerleştiriyor. Misal alemine. Filozofların o ruhani maat dediği şey var ya, bedenden aynen, tamamen, yani bedenden tamamen sıyrılmış olmanın çok büyük bir payı olduğunu, bunun ancak hakimlere, ilahi hakimlere, metafizik idrake ulaşmış insanlara, nebilere, büyük velilere nasip olduğunu, onlara misal aleminden daha öte bir seviyede bulunduğunu düşünüyor. Ama ortalama insanlar eğer inançların gereğini yerine getirmişlerse, aynen Kur'an'da haber verildiği gibi misal aleminde cennet ve cehennem yaşayacaklar. Evet. Cennet ya da durumlarına göre buradaki cehennem yaşayacaklar yani.
Hocam İmam Gazali de şu risalede bahsediyor bundan.
Evet.
Zaten hani İmam Gazali etkisi de muhtemelen mutlaka Sureverdi üzerinde.
Evet, İmam Gazali etkisi oldu söylenir. Tabii tabii. Evet.
Gazali etkisi var üzerinde. Hocam bitirdik. Allah razı olsun. İşrakili ana hatlarıyla, en özel taraflarıyla, yani hemen hemen bütün kavramlarını konuştuk. Evet. Miktarın üzerinde duramadık. Ama misal, hayal alemi, ışık, nur, zulmet, bunları, huzur, riyazet.
Miktar biraz şey hocam. Teknik yani,
çok
bir
teknik, evet, teknik bahis. Televizyona evet, gitmeyebilir o.
Evet yani belki, oturup şimdi madde, suret, bunu araz mı, cevher, evet, bunlar buranın konusu değil.
Değil.
Yani.
Ama aşağı yukarı işrakili bütün yönleriyle konuşmuş, evet, olduk. Belki zaman olsaydı şeyi de konuşabilirdik. Yani bilgi teorisi, işte yöntem teorisi, bunları, bunlarda meşayilikten farkını da biraz değindik ama.
Değindik. Evet,
biraz daha açabilirdik. Allah razı olsun hocam. Eyvallah hocam. Ağzınıza sağlık. Efendim, bir düşünmeye değerin daha sonuna geldik. Selametle kalın.